الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Evet arkadaşlar, en son geçen haftaki dersimizde teşehhüdün hükmünden bahsetmiştik. Onunla ilgili hadisleri ele almıştık. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'un aktardığı hadis-i şerif ve aynı zamanda İbn Abbas radıyallahu anh'un aktardığı hadis-i şerif. O rivayetlerin bir tanesinde, Nesai'de geçen rivayette Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh diyordu ki teşehhüd bize farz kılınmadan önce şöyle söylüyorduk. Buradan ne anlıyoruz? Diğer rivayetleri hepsini topladığımız zaman teşehhüdün farz olduğunu anlıyoruz. Ve bu farziyetin de neye delalet ettiğini söylemiştik. Farz demek ya rukuna ya da vacibe delalet eder. Ama dedi ki bu hadis-i şerifteki farzlık rukun oluşa, yani olmazsa olmaza delalet eder. Unutarak dahi unutulsa ne yapmaz o kimsenin üstünden? Bu düşmez. O yapılan o eksikliğin, o rüknün ne yapılması gerekiyor? Yerine getirilmesi gerekiyor. Ama ilk teşehhüd için ne demiştik? Hükmünün vacip olduğunu söylemiştik. Çünkü dedik ki onu bu rükünden düşürecek, onun vacip olduğunu gösteren elimizde başka deliller olduğunu açıklamıştık. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldırırken ikinci rekatta oturmayı unutup kalktığında namazın sonunda sehiv secdesi yaparak namazını bu şekliyle tamamladığı bize varid olmuştu. O yüzden dedik ki o zaman ilk teşehhüdün terki vacipler kapsamına girerken ikinci teşehhüd namazın rükünlerinden olduğu hakkında geçen haftaki dersimizde bahsetmiştik. Bugün de başka bir namazın içindeki başka bir önemli meseleden bahsedeceğiz. Bununla ilgili yine iki tane hadis-i şerif ele alacağız. Bu da teşehhüde oturduğumuz zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salatta bulunmak. Ve bunun hükmünün de ne olduğunu dersin sonunda ilim ehlinin ihtilafını aktarmış olacağız. İlk hadis-i şerifimiz Fudale radıyallahu anhunun bize aktardığı bir hadis-i şerif. وَعَنْ فَضَالَةِ اِبْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ سَمِعَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَجُلًا يَدْعُوا فِي صَلَاتِهِ وَلَمْ يَحْمَدِ اللّٰهَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالَ عَجِلَ هَذَا ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء رواه أحمد والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. Fudale bin Ubeyd radıyallahu anhu anlatıyor, diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın namazda dua ettiğini ancak Allah'a hamd etmediğini ve Nebi aleyhisselama salavat getirmediğini işitti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir adamı namaz kılarken görüyor ve bu kıldığı namazda Allah'a hamd etmediğini ve Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirmediğini, salatta bulunmadığını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işitiyor. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu acele etti dedi. Yani bu adam için, namaz kılan adam için bu acele etti dedi. Ve onu yanına çağırarak şöyle söyledi. Biriniz namaz kıldığı vakit Rabbine hamd edip onu övsün. Sonra peygambere salavat getirsin. Daha sonra dilediği ile dua etsin. Bu hadisi İmam Ahmet ve 3 imam rivayet etmiş. Tirmizi, İbni Hibban ve Hakim hadisin sahih olduğunu kabul etmişler. Burada dedi ki bu hadisi İmam Ahmet ve 3 imam rivayet etmiş. 3 imam dediğimiz zaman kimi kastediyoruz? Ara ara hadislerde bu geçiyor. 4 imam, sünen sahipleri diyor. İşte ne bileyim 7 imam diyor. Şeyheyn diyor. Değil mi? Farklı farklı tabirler kullanıyor. Burada 3 imam dediği zaman diyoruz ki sünen sahipleri kastediliyor. Yalnız bunlardan bir tanesi müstesna. O da kim? İbn-i Mace. Yani Ebu Davud, Tirmizi, Nesai'de geçen bir hadis-i şerif. Aynı zamanda İmam Ahmet de Müsned'in de yer vermiş. Daha sonradan bakıyoruz ki Tirmizi, İbni Hibban ve Hakim hadisin sahih olduğunu bize aktarmış. Fadale bin Ubeyd radıyallahu anhu bize aktarıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem semi'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem raculen yed'u. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dua eden, namazda dua eden bir adamı gördüğünden, işittiğinden bize bahsediyor. Demek ki burada o kimsenin sesli bir şekilde namazda sesli bir şekilde okuduğunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem duyuyor ki onun Allah'a hamd etmediğine ve Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salatta bulunmadığına ne yapıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Hükmediyor. Ki rivayette de ravinin bu sözünden onu anlıyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazında dua eden bir adamı ne yaptı? İşitti. Demek ki sesli bir şekilde, onların duyabileceği bir şekilde o seste dua ediyormuş ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o adam hakkında bu şekilde hükmediyor. Fi salatihi. Yani buradaki salat kelimesini normalde söyledik. Salat kelimesi sözlükte bazen dua manasına geliyor. Bazen de dedik ki bildiğimiz o şer'i manadaki namaz manasına geliyor. Yani kılınan namaz manasına geliyor. Buradaki salat kelimesi kılınan namazlar, şer'i olarak kastedilen namaz manasına geliyor. Kıldığı namazda Allah Resulü Aleyhisselam dua eden bu adamı duyuyor. وَلَمْ يَحْمَدِ اللّٰهِ Ve bu adam Allah Azze ve Celle'yi övmüyor kıldığı bu namazda. Allah Azze ve Celle'yi övmüyor. Hamd kelimesi, bir de sena kelimesi var. Genelde biz bunları Türkçe'de birbirine yakın olarak atfediyoruz değil mi? Hamd etmek, sena etmek. Sanki ikisini bir manada söylüyoruz. Ama dönüp baktığımız zaman hamd ve sena kelimesi birbirinden ayrılıyor. Hamd dediğimiz zaman tazim ederek, Allah Azze ve Celle'yi yücelterek ve severek kemal sıfatlarıyla övmeye biz hamd etmek diyoruz. Ney var? Allah Azze ve Celle'yi tazim edeceğiz, yücelteceğiz ve bunu yaparken ne ile olacak bu? Sevgiyle. Severek onu tazim ettiğimiz zaman, yücelttiğimiz zaman kemal sıfatlarıyla övülen kimseyi, övülecek kimseyi övdüğümüz zaman biz buna ne diyoruz? Hamd diyoruz. Peki sena ne manaya geliyor o zaman? Sena da diyoruz ki bu hamdın tekrarlanması. Yani Allah Azze ve Celle'yi övdüğün zaman ne yapıyorsun onu? Tekrar tekrar övdüğünde buna sena deniyor. O övmeye, o kemal sıfatlarıyla övmeye de biz ne diyoruz? Hamd diyoruz. Bunun örneği şu hadis-i şeriften daha iyi anlayabiliriz. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun bize aktardığı o hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'dan bahsederken ne diyor? Kulum ile aramda namazı ne yaptım? İkiye ayırdım, ikiye böldüm. Değil mi? Bu hadis-i şerifin devamında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki eğer kul Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediği zaman Allah Azze ve Celle bu kutsi hadiste ne diyor? Hamedeni abdi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Değil mi? Burada ne var? Bir övgü var. Ve Allah Azze ve Celle bu ibareden sonra ne diyor? Hamedeni abdi. Kulum bana hamd etti, beni övdü. Daha sonradan kul Errahmanirrahim dediğinde diyor ki esna aleyye abdi. Kulum bana sena etti. Niye? Çünkü kul burada Errahman Errahim. Allah Azze ve Celle'yi ne yaptı? Rahman ismiyle Rahim ismiyle övdü. Değil mi? Bu övgüyü, senayı, bu övgüyü tekrarladı. O zaman ne etmiş oldu Allah Azze ve Celle'ye? Sena etmiş oldu. Yani övmek demek Allah Azze ve Celle'yi kemal sıfatlarıyla, tazim ile, muhabbet ile vasfetmek. Bunun tekrarlanması da ne? Sena. Hadis-i şerifte biraz önce beyan ettiğimiz gibi. وَلَمْ يُسَلِّ عَلَى النَّبِيِّ sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu kimse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme de salat etmediğini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize aktarıyor. Burayla ilgili bu salatın manasını açıklarken bazı alimler buradaki salatın rahmet manasına geldiğini söylüyor. Yani Allah Resulü için rahmet dilemedi. Buradaki salatın rahmet manasına geldiğini söyleyen bazı alimler var. Ama diyoruz ki buradaki salat rahmet manasına gelmiyor. Salat başka bir şey, rahmet başka bir şey. Bununla ilgili Bakara suresi 157. ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle buyuruyor. Diyor ki, اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَتٌ. Bakın ayet-i kerimede salavat ile rahmet birbirine atfedilmiş, birbirinden farklı şeyler olduğunu ne yapıyoruz? Anlıyoruz. İşte Rablerinden salat ve rahmet onların üzerinedir. وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. İşte onlar hidayete ermiş olan kimseler. Demek ki buradaki peygambere salat etmedi, onun için Allah'tan rahmet dilemedi manasına gelmiyor. Ve yine ilim ehline dönüp baktığımız zaman diyorlar ki rahmet diğer bütün müminler için de ne yapılabilir? Allah Azze ve Celle'den istenebilir. Diğer bütün müminler için Allah Azze ve Celle'den istenebilir. Ama diyorlar salat, bazı ilim ehli diyor ki sadece kime için geçerlidir? Allah Resulü sallallahu Allah Azze ve Celle'nin peygamberleri için geçerlidir. Ama rahmet bütün ümmeti, bütün Müslümanları ne yapar? Kapsar. Diyoruz ki burada sonuç olarak Allah Azze ve Celle'den salat dilemek rahmet manasına gelmiyor. O zaman ne manasına geliyor? Diyoruz ki Mele'ül A'la'da Allah Azze ve Celle'nin kendi katında peygamberini övmesi salat manasına geliyor. Allah Azze ve Celle'nin Mele'ül A'la'da kendi katında peygamberini övmesine biz ne diyoruz? Salat etmek diyoruz. Ve bunun farklı kısımlarını da biraz sonra açıklayacağız. Yani Allah Azze ve Celle'nin salatı ne? Meleklerin salatı ne? Kulların yapmış olduğu salat ne? Bunların her biri ne oluyor? Farklı farklı manalara geliyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu adam için Allah'a hamd etmedi ve peygamberine salavatta bulunmadı. Peygamberi için salavatta bulunmadı dedikten sonra diyor ki acile hâze. Bu adam ne yaptı? Acele etti. Diyoruz ki yine aceleyi ilim ehli kendi arasında ikiye ayırıyor. Bir memduh olan, övülen bir acelecilik var. Bir de şeytandan olan, değil mi? Zemmedilmiş acelecilik var. Bu hadisteki hangi kapsama giriyor? Şeytandan olan kapsama giriyor. Burada bir acelecilik yapmış. Normalde yapması gereken şeyleri acelesinden dolayı yapmıyor. Peki hayır olan acelecilik nasıl olabilir? Övülen acelecilik. Evet, ayeti kerimede Allah Azze ve Celle buyuruyor, diyor ki وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ اَرْضُهَا وَالسَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Rabbinizin bağışlanmasına, Rabbinizden bağışlanmaya ve takva sahipleri için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yerler kadar olan cennetlere koşun. Oralar için ne yapın? Yarışın. Acele edin. Buradaki bir acelecilik var ama bu hayır, insana hayır getirecek bir acelecilik. Mesela bir insan bir günah işler. O adamın acele edip o günahından tövbe etmesi nasıl bir aceleciliktir? Övülen bir aceleciliktir. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu adam acele etti dediğinde diyoruz ki burada zemmedilen o acelecilikten bahsediliyor. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu adamı övmek için bu sözü söylemiyor. Yaptığı fiili yermek için söylüyor. Thumma da'ahu. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu adamı ne yapıyor? Yanına çağırıyor. Sonra adamı yanına çağırıyor. Diyor ki "İza salla ahadukum." Buradaki "İza salla ahadukum felyebda bi tahmid rabbi." Buradaki "salla" ibaresini nasıl anlayacağız? Biraz önceki fi salatihi dedik. Buradan kasıt dua değil, namaz dedik. Burada da Allah Resulü diyor ki o adamı yanına çağırdıktan sonra اِذَا صَلَّا أَحَدُكُمْ. Sizden birisi namaz kıldığında Rabbini övme ile başlasın mı olarak anlayacağız? Yoksa sizden birisi dua ettiğinde Rabbini övme ile başlasın mı diye anlayacağız? Diyoruz ki buradaki salat, اِذَا صَلَّا أَحَدُكُمْ, sizden birisi dua ettiğinde olarak ne yapıyoruz? Tabir ediyoruz. Çünkü cümlenin geri kalan kısmına baktığımız zaman buradaki salatın lügattaki manalarından bir manaya geldiğini anlıyoruz. Neden? Çünkü sizden birisi Allah'a hamd ederek namazına başlasın dersek, buradaki şer'i manada namaz olarak bunu kabul eder isek, vakada bunun böyle olmadığını görüyoruz. Değil mi? Bizler namaza başlarken neyle başlıyoruz? Öncelikle tekbirle başlıyoruz. Sonra iftitah duasıyla başlıyoruz. Sonra Fatiha ile başlıyoruz. Değil mi? Yani Allah Azze ve Celle'ye hamd ederek başlamıyoruz. Bu bir. وَالثَّنَا عَلَيْهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ. Yani Allah Azze ve Celle'ye hamd ederek başlasın. İkinci olarak ne yapsın? Onu tekrar tekrar sena etsin, övsün. ثُمَّ يَدْعُوا بِمَا شَاءَ. Sonra dilediğince de ne yapsın? Dua etsin. Sonra dilediğince de dua etsin. Baktığımız zaman bunların namazın başında bizden istenen şeyler olmadığını görüyoruz. O zaman diyoruz ki buradaki namaz ibaresi lügattaki manalarından bir mana olarak anlaşılması gerekir. O da nedir? Duadır. Sizden birisi dua etmeye başladığında Allah Azze ve Celle'yi övsün. Tekrar tekrar ona sena etsin. Sonra da dilediği gibi ne yapsın? Dua etsin.
Hocam, o zaman namazın başında o dua, yani namaz kıldığını söylediğimiz sahabinin de dua ettiğini anlamış olmuyor.
Namazın içinde dua ettiğini anlıyoruz.
Niye? Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu namazda gördüyse niye ona duadan bahsetsin? Ona namazdan bahsetsin.
Yani bu adam namazda doğru şeyler yapıyor. Yani kıldığı namazda ilim ehli bunu şu şekilde biraz sonra İbn-i Kayyım namazda bu adamı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem görüyor. Diyor ki bu adam dua ediyor namazın içinde. Dua ettiğinde Allah Azze ve Celle'yi övmüyor. Ve aynı zamanda ona salatta bulunmuyor. Daha sonradan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu adam acelecilik etti diyor. Daha sonradan yanına çağırıyor onu. Ondan sonra sizden biri namaz kıldığında, yani dua ettiğinde ne yapsın? Allah Azze ve Celle'ye hamd etsin. Ona sena etsin. Sonra da peygamberine salavatta bulunsun. ثُمَّ يَدْعُوا بِمَا شَاءَ. Sonra da dilediği şekliyle ne yapsın? Allah Azze ve Celle'ye dua etsin diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu rivayeti tamamlıyor. Ve İbn-i Kayyım Rahimullah bu konuyla ilgili diyor ki duanın da yeri namazda son teşehhüttür. Duanın da yeri namazda son teşehhüttür. Çünkü diyor namazın bütününe baktığımız zaman, bize anlatılan hadislere dönüp baktığımız zaman, namazın başında, kıyamda, işte rükuda, secdede, iki secde arasında, ne yapılacağımız arasında, bu biraz önce vasfedilen, sayılan şeylerin oralarda bize açıklanmadığını görüyoruz. Ama diyor ki İbn-i Kayyım Rahimullah, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hadislere dönüp baktığımız zaman, ki diyor ki bazı hadislerde birbirlerini ne yaparlar? Tefsir ederler, açıklarlar. Onlardan bir tanesi de şu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اِذَا فَرَقَ أَحَدُكُمْ مِنْ تَشَهُدُ الْأَخِيرِ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنْ اَرْبَعِ. Sizden birisi teşehhüdü bitirdiğinde, son teşehhüde oturup teşehhüdü bitirdiğinde dört şeyden Allah'a sığınsın diyor. Ki önümüzdeki haftada yanlış hatırlamıyorsam bu hadisi ile ele alacağız. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif. Orada da diyor ki Allahümme inni a'udu bike min azabi cehennem. Birinci olarak neyden Allah'a sığınıyoruz? Cehennem azabından. Ve min azabil kabri. Kabir azabından. Ve min fitnetil mehya vel memat. Hayatın ve ölümün fitnesinden. Ve min şerri fitnetil mesihid deccal. Ve deccalin, mesihid deccalin fitnesinin şerrinden Allah'a sığınıyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sizden birisi son teşehhüde oturduğunda bu dört şeyden ne yapsın diyor? Allah'a sığınsın. Bu dört şeyden Allah'a sığınmak dua kapsamında mı? Dua kapsamında. Diyoruz ki hadisler birbirini ne yapıyor? Açıklıyor. Demek ki duanın, yani namazda duanın meşru olduğu yerlerden bir tanesi de ne? Teşehhütte tahiyyeti okuyup peygambere salatü selam getirdikten sonra akabinde ne? Bize bırakılmış orada selamdan önce bir dua kısmı var. Orada bize dua etmek ne yapılmış? Açık bırakılmış ki bu hadislerde ne diyor? ثُمَّ يَدْعُوا بِمَا شَاءَ. Sonra dilediğince dua etsin. Ne için? Dünyası için de, ahireti için de. Bu konuyla ilgili geçen hafta hatırlarsanız faydeleri zikrederken en son faydelerin bir tanesinde Şeyhülislam İbn Teymiye ile İbn Kayyim Rahimahullah'ın namazın içinde teşehhüdün sonunda yapılan duanın namazın dışındaki yapılan duadan daha faziletli olduğunu bize aktarmışlardı. Değil mi kitaplarında? Yani baktığımız zaman namazın içinde yapılan dua, namazın sonunda yapılan veyahut da namazın bitiminden sonra yapılacak duadan daha faziletlidir. Neden demiştik? Çünkü namaz esnasında insan hem bir ibadet içinde, bu ibadeti içinde Allah Azze ve Celle ile münacatta, konuşmada, değil mi? Allah Azze ve Celle'nin karşısında, onun huzurunda. Yani bir ibadet içinde yapılan dua, başlı başına yalın olarak yapılan duadan daha faziletli dedik. O yüzden bizlerin de ne yapması gerekiyor? Son teşehhüde oturduğumuz için, son teşehhüde oturduğumuzda dünyamız için, ahiretimiz için, bütün Müslümanlar için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin öncelikle sünnette öğrettiği duaları sonradan buna kendimiz istersek de ilaveten bir şeyler ne yapabiliriz? Olan ihtiyacımızı orada Allah Azze ve Celle'ye sunup ondan isteyebiliriz. Bu hadis-i şeriften çıkardığımız faydelere gelince arkadaşlar diyoruz ki namazda duanın sesli bir şekilde yapılabileceğine delalet eden bir hadis-i şerif. Ama bu her zaman için değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine dönüp baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi de hatırlarsınız. Daha önceden buna değinmiştik. Öğle namazında sessiz kıldırdığı namazda bazı ayetleri arkadaki sahabelere ne yapardı? Duyururdu, işittirirdi. Ne için? Onlar da bilsinler ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sessiz olarak kılınan bu namazlarda da ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim'den ayetleri okuyor. O yüzden diyor ki bazen tekbirlerde intikal tekbirleri olabilir. Veyahut da tekbirler şeyde rükudaki, secdedeki diğer yerlerde bazen oradaki zikirler sesli bir şekilde yapılabilir. Yalnız burada şuna dikkat edilmesi gerekiyor. Eğer etrafımızda yanımızdaki olan insanlara eziyet ediyor isek o zaman bundan ne yapmamız gerekiyor? Kaçınmamız gerekiyor. Eğer namaz kılarken yanındaki adam diyor ki sana sen bunları sesli okuduğundan dolayı ben okuyamıyorum. Okuduğumu karıştırıyorum. Bana fitne oluyorsun. O zaman ne yapacaksın bunu? Düzelteceksin yani sesini alçaltacaksın ki etrafındaki insanlara ne yapma eziyet etme. Ama bunun dışında gece namaza kalktın. Bazı yerlerdeki duaları böyle ne derler ona? Aşka geldin, meşke geldin. Bazı yerdeki duaları böyle sesli bir şekilde okumaya başladın. Diyoruz ki bunu adet haline getirmiyor isen, kendine ratip bir sünnet edinmiyor isen, ara sıra böyle insan içlendiği zaman bu ses dışarıya vuruyor ise, diyoruz ki bunda da bir beis yoktur. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetin yayılmasındaki gösterdiği özene delalet eden bir hadis-i şerif. Düşünün. Orada hata eden bir insan var, yaptığı bir hata var, bir eksiklik var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin hayrı için, değil mi? O insanı kendi haline bırakmıyor. Yanına çağırıyor ve yapmış olduğu hatadan dolayı onu uyarıyor. Diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hırsına, değil mi? Bu dini yaymaktaki hırsına delalet eden hadis-i şeriflerden bir hadis-i şerif. Ve diyoruz ki bu esnada da, yani davet yaptığımız esnada da hikmeti göz ardı etmeyeceğiz. Rıfk ile, değil mi? Böyle sakinlikle, hudu ile davet ettiğimiz insana azarlamadan, paylamadan, insanların önünde rezil etmeden, değil mi? Onu dine karşı düşman etmeden, ona içinde bulunduğu hatayı düzgün bir şekilde, yeri gelirse kenarıya bir köşeye çekerek, yeri gelirse uslubumuza dikkat ederek ne yapmamız gerekiyor? Açıklamamız, öğretmemiz gerekiyor ki eğer uslup kötü olur ise o zaman tepkiler de ne olabiliyor? Kötü olabiliyor. Bunun en açık örneği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yine bir hadis-i şerifine döner isek ki bu hadis-i şerifi hepiniz biliyorsunuz. Bedevi köyden gelmiş, Arabi çölden gelmiş o kimse mescidin içine girdiği zaman ne yapıyor? Bevle diyor. Sahabeler ne yapıyorlar? Onun üzerine atılıp onu dövmek istiyor. Hani mescide bu hareket yapılır mı? Allah Resulü Aleyhisselam ne yapıyor? İşaret ediyor. Bırakın. Bırakın ihtiyacını görsün. Yani artık siz de onun üzerine saldırırsanız bu necaset her tarafa yayılacak. Diyor ki bırakın. Ellemeyin. Bu kişi ihtiyacını gördükten sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o kimseye uslubu nasıl? Sen ne yaptın? Kafan hiç çalışmıyor mu? Buraya da bu ihtiyacın giderilmeyeceğini bilemiyor musun? Be ahmak adam demiyor. Diyor ki buralar Allah Azze ve Celle'nin evidir. Buralarda eziyet verici, pis olan şeyler ne yapılmaz? Yapılmaz. Burada yapılması doğru değildir. Diyerek bu adama buraların Allah'ı zikretmek için, namaz kılmak için inşa edilen yerler olduğunu, bu tip ihtiyaçların burada görülmemesi gerektiğini, yerinin burası olmadığını güzel bir üslupla anlatıyor. Bunun üzerine o kişi ne diyor? Allahummerhamni ve Muhammeden ve lem terham ma'ana ahada. Diyor ki Allah'ım bana ve Muhammed'e rahmet et ve bizimle başka kimseye rahmet etme. Çünkü niye? Bunların hepsi biraz önce üstüme atlıyordu. Beni öldürmeye kastettiler. O yüzden diyor ki bize rahmet et. Çünkü niye peygambere de duasına katıyor? Bak ne güzel geldin bana dedin ki bu yaptığın şey yanlış. Hani bunlar da böyle gelseydi ne diyecektim? Allah onlara da rahmet etsin. Hepimize rahmet etsin. Ama ne diyor? Allah'ım diyor bana ve Muhammed'e, o zamanki bedeviler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vasıflarıyla seslenmiyorlardı. Yani Allah'ın Resulü, Allah'ın Nebisi değil. Direkt ismiyle Muhammed olarak nitelendiriyor. Bu da çölden gelmiş bedevi. Allah'ım diyor bana ve Muhammed'e ne yap? Sallallahu aleyhi ve selleme rahmet et ve bizim ikimizle birlikte başka kimseye de rahmet etme. Sahabeleri ne yapıyor diğer kimseleri, üzerine çullananları? Bu rahmetten ayırmaya çalışıyor. Yani o yüzden diyoruz ki hikmet davet esnasında önemli. Karşı tarafı dinlemek, onun ilmini veyahut da içinde bulunduğu durumu algılamak, ona göre ona hitapta bulunmak önemli. Burada da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin güzel bir üslupla yapılan yanlışı düzelttiğini, anlattığını görüyoruz. Ve yine diyoruz ki burada kişinin namazda olan duasında veyahut da namazın dışındaki duasında duanın kabul olmasının sebeplerinden, şartlarından, güzel olan edep ve adabından bir tanesinde diyoruz ki duaya Allah Azze ve Celle'ye hamd ederek, ona sena ederek başlanır. Akabinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salatta bulunur. Onun akabinde kul istediği şeyi ne yapar? Rabbine isteğini sunar ve duasını bu şekilde tamamlaması edepten, adaptan yakışan bir tavır olduğunu, duayı bu şekilde tamamlamasının güzel olduğunu başka bir fayda da ne yapabiliriz? Zikretmiş olabiliriz.
Şimdi bizim tarihiyattaki fotoğraflarımız bunları kapsıyor mu?
Evet. Biraz sonra da onlara değineceğiz. Namazda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirmenin vacip olduğunu, farz olduğunu söyleyen ilim ehlinin getirdiği delillerden bir tanesi de bu hadis-i şerif. وَلَمْ يُسَلِّ عَلَيْهِ diyor ya Allah Resulü, Allah Resulü'ne salat getirmedi. Onun bu yaptığı hareketinden dolayı o kimseyi uyarıyor. O yüzden ilim ehli diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam'ın bu adamı uyarması bu işin ne olduğunu gösterir? Vücubiyetine delalet eder. Sadece başlı başına tabii ki bu değil. Bundan sonra gelecek hadis-i şeriflerde ne var? Emir sigasıyla geldiği için bu bunun vücubiyetine delalet eder diyorlar. Burada da farz olduğunu söyleyenler, salatın namazda son teşehhütte farz olduğunu söyleyen ilim ehli de getirdiği delillerden bir tanesi de bu. Ve diyoruz ki namaz ister farz namaz olsun, ister nafile namaz olsun, kişinin o namaz içinde dilediğince dünyası için, ahireti için Allah Azze ve Celle'den bir şeyler istemesi o kimse için nedir diyoruz? Caizdir. Bu kapı o insana açık bırakılmıştır. Dilediğince dua et. Bir önceki hadis-i şeriflerde hatırlarsanız Abdullah İbni Mesud'un aktardığı hadis-i şerifte teşehhütten bahsettikten sonra ne diyor? Hoşuna giden dilediğince ne yap? Teşehhütte oturduğunda dua et. Yani o kısım, dua kısmı ne yapılmış? Açık bırakılmış. Bir sonraki hadis-i şerif arkadaşlar İbni Ebi Ebi Mes'ud radıyallahu anhunun bize aktardığı hadis-i şerif. Ve an Ebi Mes'udin radıyallahu anhu kal. Kale Beşir ibn Sa'din ya Resulallah. Emaranallahu en nusalli aleyk. Fekeyfe nusalli aleyk. Feseket. Thumme kal. Kulu Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim. Ve barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ وَالسَّلَامُ كَمَا عَلِمْتُمْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَزَادَ ابْنُ خُزَيْمَ فِيهِ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ اِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْكَ فِي صَلَاتِنَا. Yine Ebu Mesud el-Ensari radıyallahu anhun aktardığı hadis-i şerifte Beşir bin Sa'd radıyallahu anh Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ey Allah'ın Resulü, Allah bize sana salavat getirmemizi emrediyor. Sana nasıl salavat getirelim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir süre sustuktan sonra şöyle söyleyiniz. Allah'ım İbrahim'e salat ettiğin gibi Muhammed'e ve ailesine de salat et. Alemlerde İbrahim'i mübarek kıldığın gibi Muhammed'i ve ailesini de mübarek kıl. Çünkü sen gerçekten övgüye layık ve pek yücesin. Selam da size öğretildiği gibidir buyurdu. Bu hadisi yine İmam Müslim'in rivayet ettiğini, İbn-i Huzeyme'nin rivayetinde ise namazımızda sana salavat getirdiğimizde nasıl sana salavat getirelim ziyadesi olduğunu müellif burada bize ne yapıyor? Aktarıyor. Bu hadis-i şerife de dönüp baktığımız zaman Ebu Mes'ud radıyallahu anh Ensar'dan bir sahabe, ismi Ukbe ibn Amir radıyallahu anh, Bedir kısmında yaşamış, orada iskan etmiş sahabelerden bir tanesi. Yanlış hatırlamıyorsam da Hazreti Ali'nin hilafeti döneminde vefat ediyor. Beşir bin Sa'd el-Ensari radıyallahu anhu da yine sahabeden Nu'man bin Beşir'in babası. Ebu Mes'ud radıyallahu anh diyor ki, Beşir bin Sa'd Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle seslendi. Dedi ki: "Emaranallahu en nusalli aleyk." Allah azze ve celle bize sana salat getirmemizi ne yaptı? Emretti. "Fe keyfe nusalli aleyk?" O zaman biz sana nasıl salatta bulunacağız? Bununla ilgili ayet-i kerimeye dönüp baktığımız zaman Ahzab suresi 56. ayet-i kerimede Allah azze ve celle'nin emrettiği o emre dönüyoruz. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ değil mi? يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا değil mi? Allah ve melekleri peygambere çokça salat getirirler. Ey iman edenler, sizler de ona salat getirin ve tam bir şekilde teslimiyetle ona selam verin. Şimdi buraya baktığımız zaman şöyle bir durum aklımıza geliyor. Normalde Yahudilerde Allah Azze ve Celle onlardan bir inek kesmesini istediklerinde ne yapıyorlar? Bir sürü sorular soruyorlar. Nasıl olsun? İşte rengi ne olsun? Değil mi? Şöyle mi olsun? Böyle mi olsun? Sordukları sorularını hep her seferinde işi zorlaştırıyor. Burada da Kur'an-ı Kerim'de, ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle kendisinin meleklerin Resulüne salat ettiğini, ey iman ehli siz de ona salat edin diyerek ne yapıyor? Bize salat etmemizi mutlak olarak emrediyor. Şimdi biri derse ki burada sahabenin sorduğu bu soru teklife açısından veyahut da teşdit açısından Yahudilerin sorduğu gibi soru gibi değerlendirilir mi? Yani size burada mutlak olarak bir şey söylenmiş. Orada Yahudilere diyor ki bir İnek kesin, inek kesin. Onlar her soru sorduklarında o ineğin özelliğini Allah Azze ve Celle ne yapıyor onlara? Açıklıyor. Burada da Allah Azze ve Celle salat edin demiş. Sahabe de bu mutlak ibareyle yetinmiyor. Diyor ki bu salatımız nasıl olsun? Onun açıklanmasını istiyor. Diyoruz ki burada sahabenin niyeti, amacı ne bu soruyu sorarken? En güzel bir şekilde kemal vasıflarıyla Allah Azze ve Celle bu ayeti kerimede bize bunu tafsilatlı bir şekilde ne yapmadı? açıklamadı. Acaba bunun en güzeli nasıldır ey Allah'ın Resulü? Sana salat selam etmek istediğimizde nasıl salat edelim? Bunu en güzel keyfiyetiyle bize açıklar mısını sormak için, bunu kastettiği için sahabe ne yapıyor? Bunu yapmak istiyor ama Yahudilerin içinde bulundukları durum böyle değil. Onlar bu işten kaçmak için, değil mi? Dalga geçmek için nasıl olsun, rengi ne olsun, şu nasıl olsun, burası nasıl olsun diye soru soruyorlar. Ama sahabenin buradaki sorusu ne? Olayı öğrenmek için. Bunun üzerine diyoruz ki bir insanın normalde Allahümme salli ala Muhammed demesi mutlak olarak peygambere selam etme sigalarından bir siga. Değil mi? Birisi Allahümme salli ala Muhammed, Allah'ım Muhammed'e salat et, onu Meleğül Ala'da an demesi salatın genel lafızları içine ne yapıyor? Giriyor. Ama diyoruz ki bu biraz önce de söylemiştik İbn-i Huzeyme'nin rivayetinde namazda sana salat etmek istediğimizde nasıl söyleyelim? Bu siga ile soruluyor. Bu ziyade var İbn-i Huzeyme'de yine sahih bir rivayette. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de orada ne yapıyor bunu? Açıklıyor. Diyor ki hadisin devamında Ebu Mesud radıyallahu anh fesekete. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu soru karşısında ne yapıyor? Susuyor. Bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin susmasını ilim ehli iki şekilde açıklıyor. Birincisi sahabeye kızdığından dolayı, yani ne sizin üzerinizde bu salat ne yapılmış? Mutlak bir lafızlarda gelmiş. Allahümme salli ala Muhammed dediğin zaman ne bu? Yeterli olan genel bir lafız. Yani sen bunu sorarak ne yapıyorsun? Size daha zor olabilecek, belki bir siga üretilecek. Bundan dolayı sustuğunu söylüyor bazı ilim ehli. Diyor ki peygamber eğer diyor ona cevap vermek isteseydi ne yapardı? Bir an önce ona hoşnut olduğu bir soru olsaydı cevabını verirdi. O yüzden sustu. Bazı ilim ehli de diyor ki hayır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den biz bunu diyor başka konularda da görüyoruz. Eğer bilmediği bir şey var ise susar bekler. Allah Azze ve Celle ona ayetini indirdiğinde o konuyla ilgili, bilmediğiyle ilgili ne yapardı onu? Açıklardı. Yani baktığımız zaman ikisi de asıl itibariyle ihtimal dahilinde. Kızdığı için de susmuş olabilir. Veyahut da Allah Azze ve Celle'den vahiy beklediği için de ne yapmış olabilir? Susmuş olabilir. Bunun akabinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki قولوا şöyle deyin. Ne demelerini ne yapıyor? Nasıl demelerini orada? Hangi siga ile söylüyor? Emir sigası ile söylüyor. Diyor ki namazda, yani İbn-i Huzeyme'deki rivayete dönüp baktığımız zaman namazda sana nasıl salatü selamda bulunalım ey Allah'ın Resulü sorusuna Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir süre bekledikten sonra ne diyor? Kulu deyin. İşte Allah'ım İbrahim'e nasıl salat ettiysen Muhammed'e ve ailesine de o şekliyle salat et. Alemlerde İbrahim'i nasıl mübarek kıldı isen aynı şekilde Muhammed'i ve ailesini de o şekilde bereketli kıl diyerek bu şekilde dua etmemiz gerektiğini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem emrettiğini görüyoruz. Bu ibarelerde dönüp baktığımız zaman Allahümme salli ala Muhammedin. Allah'ım Muhammed'e salat et. Biraz önce dedik ki Allah Azze ve Celle'nin kuluna olan salatı rahmetinden farklı bir şey. O zaman salat ne demiştik? Allah Azze ve Celle'nin kulunu Meleul A'la'da kendi katında nedir? Övgüsü. Ona yaraşır bir şekilde kulunu övücü bir şekilde anmasına biz ne diyoruz? Salat diyoruz. Peki bu salat meleklerden sadır olduğunda diyoruz ki meleklerin peygambere yapmış olduğu salatlar ise Allah Azze ve Celle'den onun bağışlanmasını dilemek manasına geliyor. Yani meleklerin peygamber için istiğfarına delalet ediyor. Eğer bu salat kullardan sadır oluyor ise o zaman da dua manasına geliyor. Yani Allah Azze ve Celle'den Meleyül Ala'da kulunu, Resulünü övmesini ne yapıyoruz? Allah Azze ve Celle'den talep etmiş oluyoruz. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Burada al kelimesi, Ali Muhammed kelimesine dönüp baktığımız zaman bununla ilgili de birden fazla rivayet olduğunu görüyoruz. Bir ilim ehli diyor ki buradaki al kelimesi dördüncü ataya kadar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birleşen bütün akrabalarını kapsar. Yani dördüncü kuşak dedeye kadar peygambere tabi olan ne yapar? Bütün akrabalarını kapsar. Bazı ilim ehli diyor ki buradan peygamberin hanımları, akrabaları kastedilir. Hasan radıyallahu anh gibi, torunu, Hüseyin gibi, işte kızı Fatıma, damadı Ali radıyallahu anh gibi. Ne yapar? Allah Resulü Aleyhisselam'ın akrabaları, hanımları bu işin içine girer. Bazıları da diyor ki al kelimesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dinine mensup olan, ona tabi olan kimseleri kapsar. Yani bir baktığımız zaman özel manada akrabaları, diğer bir tefsire göre baktığımız zaman ne? Geniş manada ümmeti. Diyoruz ki bu her iki manayı da kapsayan bir kelimedir. Eğer al kelimesi, mesela diyoruz ya alihi ve ashabihi ve etba'i, değil mi? Eğer bu şekliyle kullanıldığında onun ailesi, özel manada akrabaları kastedilir. Ailesi, ashabı, ona tabi olanlar. Burada tabii ki akrabalarından kimleri kapsar diyoruz? Müslüman olanları. Akrabalarından Müslüman olanları. Çünkü Nuh Aleyhisselam oğlu denizde boğulacağı zaman ne diyor? İnne bni min ehli. O benim ehlimdendir diyor. Allah Azze ve Celle ne diyor ona? Diyor ki innehu leyse min ehlik. O senin ehlinden değildir. Yani burada nesep olarak ona yakın olması, değil mi? Nuh Aleyhisselam'ın Allah Azze ve Celle nesep olarak ona yakın ama Müslüman olmadığı için onu Nuh'un ehlinden saymıyor. Diyoruz ki burada da eğer özel manada peygamberin akrabalarını kastediyor isek, o zaman diyoruz ki bu kapsama kimler giriyor? Peygamber Efendimiz'e akrabalarından tabi olan iman sahipleri giriyor. Yani bunun içine Ebu Leheb, Ebu Talip girmiyor. Bu duayı ettiğimiz zaman Muhammed'e ve ailesine dediğimiz zaman eğer buradaki al kelimesini akrabaları olarak nitelendiriyor isek diyoruz ki akrabalarından kim? Müslüman olanlar bu kapsama giriyor. Diğerleri bu kapsama girmiyor. Diğer delile gelince dedik ya diğer bir manası al kelimesinin tabi olanlar. Yine başka bir ayet-i kerimede وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ Kıyamet koptuğu zaman Firavun'un ailesini, burada ailesi veyahut da ona tabi olan, batılda onunla birlikte olanları ne yapın? Daha şiddetli bir azaba sokun. Ayetine dönüp baktığımız zaman buradaki Ali Firavun, yani Firavun'un hanımı, çoluğu, çocuğu kastedilmiyor. Batılında, küfründe ona tabi olanların hepsi. Ne yapın onları? Cehennem ateşine sokun. Demek ki diyoruz ki al kelimesi yakın akraba manasına da geliyor. Tabi olanlar manasına da geliyor. O zaman diyoruz ki burada Allah'ın Muhammed'e ve ailesine salat et dediğimiz zaman bütün ümmeti de kastediliyor. Bütün akrabaları da kastediliyor. Bunlardan kim? Müslüman olanlar kastedildiğini söylüyoruz. Kema salleyte ala İbrahim. İbrahim'e salat ettiğin gibi. Yani İbrahim'i övdüğün gibi. Ona salat ettiğin gibi. Ve yine ona ihsanda, kereminde, adetinde bulunduğun gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde ne yap? İkramda bulun. İbrahim aleyhisselama bakıyoruz arkadaşlar. Ulul azm peygamberlerden. Değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra en faziletli peygamber. Yani ulul azmın ikinci peygamberi. Ve yine baktığımız zaman Müslümanların kendisini nispet ettiği, değil mi? Yahudilerin kendisini nispet ettiği, Hristiyanların kendisini nispet ettiği, hatta Mekkeli müşriklerin kendilerini nispet ettiği bir peygamberler. Peygamber. Değil mi? Mekkeli müşrikler de ne diyorlar kendilerini? İbrahim'in dini üzerinde nitelendiriyorlar. Yahudilere, Hristiyanlara bakıyoruz ne diyorlar? İbrahim Yahudiydi. İbrahim Hristiyandı diyerek bu şekilde iddia ediyorlar. Kendilerinin onun dininden olduğunu aktarıyorlar. Oysa ki Ali İmran suresi 68. ayet-i kerimede İnne evlen nâsi bi İbrahim'e lillezîne ittebe'û ve hâzen nebiyyü vellezîne âmenû vallâhu veliyyül mu'minin. İnsanların İbrahim'e en yakın olanları, ona uyanlar ve şu peygambere, şu peygamberden kasıt kim? Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman edenlerdir. Allah müminlerin dostudur. Oysa ki Allah azze ve celle İbrahim'in yolundan, onun dini üzerine, haniflik dini üzerine olanları kimler olarak vasfediyor? Müslümanlar olarak vasfediyor. Oysa ki Yahudiler ve Hristiyanların iddiası boşa çıkıyor. Onlar da kendilerinden İbrahim'in olduğunu söylüyorlar ama Allah azze ve celle diyor ki İbrahim kendine tabi olan şu peygambere ve ona tabi olanlara nedir? Daha yakındır. Ve yine baktığımız zaman başka bir ayet-i kerimede Allah azze ve celle Nuh aleyhisselam ile İbrahim aleyhisselam'ı övüyor. Diyor ki: "Velakad erselna Nuhan ve İbrahim'e." Biz İbrahim'i ve Nuh'u andolsun ki gönderdik. "Ve cealna fi zurriyyetihima en-nubuwwata ve'l-kitab." Ve onların soylarına, zürriyetlerine peygamberliği ve neyi verdik? Kitap verdik. Yani diyoruz ki İbrahim aleyhisselamdan sonra gelen bütün peygamberler kimin soyundan? Kimin soyundan Kadir? İbrahim aleyhisselamdan sonra gelen bütün peygamberler. İbrahim aleyhisselamın soyundan. Allah azze ve celle ne diyor? Nuh'a ve İbrahim'i Resuller olarak gönderdik. Bu onların zürriyetlerine peygamberliği ve kitapları verdik. Yani bakıyoruz Musa aleyhisselamın yukarıdaki dedelerine döndüğümüz zaman kime kadar gidiyor? İbrahim aleyhisselama. İsa'ya dönüyoruz. Aynı şekilde. Diğer Davut'a dönüyoruz. Süleyman'a dönüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dönüyoruz. Hepsi kimin soyundan? İbrahim aleyhisselamın soyundan olduğunu görüyoruz. Ve Allah Azze ve Celle'nin İbrahim Aleyhisselam'ı halil edindiğini, değil mi? Halillik vasfını verdiğini görüyoruz. Allah Azze ve Celle'nin onu halil edinmesi, diyoruz ki halillik ne? Sevgideki en üst mertebe. Mesela bazı insanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne diyorlar? Habibullah diyorlar. Diyoruz ki aslında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Habibullah değil, Halilullah. Çünkü diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle İbrahim'i ve beni ne yaptı diyor? Halil edindi. İbrahim'i halil edindiği gibi beni de halil edindi. Çünkü habiblik vasfı peygamberlerin ulaşabileceği ve aynı zamanda salih kimselerin de müminlerin de ulaşabileceği bir vasıf. Ne diyorsun mesela? İnnallâhe yuhibbul muhsinin. Allah Azze ve Celle muhsinleri ne yapar? Sever. Ama halillik yalnızca iki kişiye verilmiş. Kime? İbrahim Aleyhisselam'a. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Habibullah denmektense Halilullah demek onu övgüde nedir? Daha üst mertebede övmektir. Peki İbrahim Aleyhisselam'a bu halillik vasfı neyle verilmiş? Neyle imtihan edilmiş de Halilullah olmuş? Değil mi? Oğlu İsmail'i kurban etmesiyle ilgili. Biliyorsunuz İsmail aleyhisselam İbrahim aleyhisselama ilerleyen yaşlarında verilmiş bir çocuk. Düşün o zaman kadar bir çocuğun yok. Artık hayatın son demlerindesin. Öyle düşünüyorsun kendini. Allah azze ve celle sana bir erkek çocuk bahşediyor. Ve daha sonradan rüyanda görüyorsun ki o çocuğu ne yaptığını görüyorsun? Kestiğini görüyorsun. İbrahim aleyhisselam Allah Azze ve Celle'nin rüyada ona emrettiği bu şeyi ne yapıyor? Uyguluyor. Uygulamaya koyuluyor. Ve oğlu ne diyor? Seteciduni inşallah. Beni diyor sabredenlerden bulacaksın. İbrahim Aleyhisselam bıçağı artık sürtmek istediğinde diyor ki kad saddakter rüyaya. Artık rüyayı ne yaptın? Doğru. Tasdik ettin, doğruladın. Yani İbrahim Aleyhisselam Allah'a olan sevgisine bakın. Oğlunu kurban edecek kadar Allah Azze ve Celle'yi seviyor. Yani sevgide en uç noktası Kime bağlı? Allah Azze ve Celle'ye bağlı. Yani geç yaşta, ilerleyen yaşında ona verilmiş olan böyle bir nimeti, çocuğu Allah Azze ve Celle'ye kurban edebilecek Allah Azze ve Celle'ye olan bir neyi var? Sevgisi var. O yüzden Halilullah olmuş. Ve aynı şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki اِنَّ اللّٰهَ اِتَّخَذَن۪ي خَل۪يلًا كَمَا اِتَّخَذَ اِبْرَٰه۪يمَ خَل۪يلًا Allah Azze ve Celle İbrahim'i halil edindiği gibi beni de ne yaptı? Halil edindi. Demek ki diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i övmek istediğimiz zaman Habibullah yerine Halilullah lafzı onun için daha doğru bir lafızdır. Daha sonradan ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Bereket burada talep ediyoruz. Muhammed Aleyhisselam'a ve ailesine. Bereketin tanımını daha önceden nasıl yapmıştık? Bereket neydi? Hayrın devamlı olanı, çok olanı, devamlı olanı. Hayra biz ne diyoruz? Bereket diyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Allah Azze ve Celle'nin ona hayrı bol şekilde imanı, salih amelleri, dünyasını, ahiretini ve ümmeti için de aynı şeyleri ne yapıyoruz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için bereketli kılmasını talep ediyoruz. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme verilmiş olan bu bereketin tezahürü de var. Yani sahabeler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken onun tükürüğü ile, onun abdest suyu ile ne yapıyorlardı? Ve diğer şeyleriyle teberrük, bereketleniyorlardı. Peygamber'e verilmiş vasıflardan bir tanesi bu. Hatta çocukları doğduğu zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme getiriyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de tahnik yapıyordu. Ne yapıyordu? Hurmayı alıp ağzında çiğniyordu, yumuşatıyordu. Sonra çocuğun damağına yapıştırıyordu. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu bereket fiillerinde tezahür etmiş, verilen bu bereket ve sahabeler de bundan şey yapmış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme su getirilir. Elini ne yapar? Suya sokar. Daha sonradan bu suyu sahabeler alır. Onu içer. Onunla ne yaparlardı? Bereketlenirlerdi. Ve aynı zamanda yine dönüp baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin duası ile sahabelerin ne yaptığını görüyoruz? Bereketlendiğini görüyoruz. Değil mi? Kör ama sahabe hadisini hatırlayın. Gözlerinin görmesini isteyen sahabe ne yapıyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip kendisi için ne yapmasını istiyor? Dua etmesini istiyor. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin duası ile Allah Azze ve Celle'ye vesile ediniyor, yöneliyor. Ve yine diyoruz ki Allah Azze ve Celle aynı şekilde Peygamberimizin davetini de bereketli kılmış. Hadis-i şeriflere dönüp baktığımız zaman cennet ehlinin üçte ikisinin kimin ümmetinden olacağını görüyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden olacağını görüyoruz. Düşünün, Hazreti Adem'den kıyamete kadar, değil mi? Yüz binlerce belki peygamber gönderilmiş. Bazılarının kıssaları bize Kur'an-ı Kerim'de belirtilmiş. Bazılarının kıssası bize belirtilmemiş. Ama cennet ehlinin üçte ikisi kimin ümmetinden? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden. Demek ki Allah azze ve celle onun davetine de öyle bir bereket vermiş ki cennete gireceklerin üçte ikisinin onun ümmetinden olduğunu görüyoruz. Ve Ali Muhammed, biraz önce Ali Muhammed'den ne kastettiğimizi açıkladık. Kemâ bârekte alâ İbrahim'e fil âlemîn. Yani İbrahim'i de alemlerde nasıl bereketli kıldıysan aynı şekilde ne diyoruz biz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için bunu da istiyoruz. İnneke hamidun mecid. Şüphesiz ki sen övgüye layık olan, pek yüce olansın. Burada da Allah Azze ve Celle'nin isimleriyle ne yapıyoruz ona? Tevessül ediyoruz. Yine burada müellifin bu bize zikrettiği sigaya dönüp baktığımız zaman hepimizin ezberlediği o bildiğimiz siga değil, değil mi? Bazı lafızlarda değişiklikler olduğunu görüyoruz. O bizim hepimizin bildiği Bukhari'de ve Müslim'de geçen rivayette Ka'b ibn Ucra radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerifte geliyor. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barakte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Bu rivayette Bukhari ve Müslim'de başka bir sahabeden geliyor. Ka'b ibn Ucra radıyallahu anhu. O siga da, burada müellifin zikrettiği siga da diyoruz ki sünnette gelen lafızlardır. Bunların hepsiyle namazda ne yapılabilir? Bu salatu selam yerine getirilmiş olabilir. Hadisin devamında Allah Resulü diyor ki Esselamu kema alimtum. Selamı siz öğrendiniz. Geçen hadis-i şeriflerde teşehhütte nasıl selamda bulunmamız gerektiğini yapılmıştı bize. Öğretilmişti. Allah Resulü diyor ki Esselamu kema alimtum. Selamı nasıl vereceğiniz size öğretildi. Siz bunu ne yapıyorsunuz? Biliyorsunuz. İbn-i Huzeyme'nin ziyadesinde de namazda sana nasıl salatı selamda bulunacağız ibaresi geldiğini söylemiştik. Burada da bize mutlak bir selamdan değil, namazda ona nasıl salatu selamda bulunmamız gerektiğini ne yapmış oluyoruz? Bir kez daha burada görmüş oluyoruz. Burada arkadaşlar çıkartabileceğimiz birçok faydeler var. Bunları da ne yaptık? Şerh ederken bir kısmını açıkladık. Burada en son olarak ilim ehlinin konuyla ilgili ihtilafını zikredelim. Dersi de burada tamamlamış olalım. Diyoruz ki İmam Şafii ve İmam Ahmet bu dört mezhepten iki büyük alim diyorlar ki burada namaz içinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme salat etmek namazın farzlarındandır. Yani namazın rükünlerinden olduğunu söylüyorlar. Olmazsa olmazlarından. Terk edildiği zaman sehiv secdesi kurtarır mı?
Kurtarmaz.
Nasıl teşehhüt için namazın rükünlerinden dedik. Bu iki imam diyorlar ki namazın rükünlerindendir. Ve delil olarak da bu aldığımız hadis-i şerifi, bundan önceki aldığımız hadis-i şerifi, ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle'nin bunu emretmiş oluşunu delil olarak getiriyorlar. Diyorlar ki bu namazın rükünlerindendir. İmam Şafii ile İmam Ebu Hanife ile İmam Malik Rahimullah da bunun sünnet olduğunu söylüyorlar. İlk hadiste hatırlarsınız namazını doğru kılmayan kimseye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazı anlattığı o hadiste ne diyorlar? Bunu zikretmemiştir. O yüzden diyorlar ki bunun hükmü nedir? Sünnettir. Terk edersen namazın batıl olur mu? Olmaz. Hanefilere göre, Malikilere göre görüş bu. Üçüncü bir görüş de var. İshak bin Rahoway yine büyük alimlerden birisi. Onunla birlikte birçok daha ilim ehli de bu görüşü tercih ediyor. Onlar da diyorlar ki bunun hükmü nedir? Vaciptir. Yani sünnet olduğunu gören var. Vaciptir. Yani sehiv secdesiyle ne yapılabilir? Yapılan bu hata kasıt olarak varsa, bilerek terk edildiyse namazı zaten bozar. Vacip dahi olsa. Ama unutularak yapıldığı zaman sehiv secdesiyle ne yapıldığını, kurtulabileceğini söylüyorlar. Bu konuyla ilgili en son Şeyh Bin Baz'ın fetvasına baktım. O da bu üç görüşü orada zikrettikten sonra diyor ki ahvat olan ilk görüştür. Eğer sen bunu diyor rükün olarak kabul eder isen o zaman bütün bu hilaftan ne olmuş olursun? Kurtulmuş olursun. Ahvat olan diyor doğru olan tercih edilmesi gereken burada diyor rükün olduğudur ki eğer bunu alırsan bu konuyla ilgili bir sıkıntı yaşamazsın. Ama vacip olduğunu görsen rükün diyenler sana ne diyecekler? Sen bunu unutarak sehiv secdesi yaptığın zaman diyecekler ki senin namazın tam olmadı. Çünkü sen rükünü terk ettin. Zaten sünnet olarak söyleyenlerin görüşüne dönüp baktığın zaman o daha bir farklı. O yüzden Şeyh Bin Baz Rahimullah da bu konuyla ilgili diyor ki ahvat olan nedir? Bunun rükün olduğudur. Bu şekliyle alındığı zaman kişi ne yapar bu konuda? Tam selamette olur. Hiçbir sıkıntı yaşamaz. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.